Ayrım 19, Kanlı Yürüyüş, B. Traven, sayfa 177. Yere çömelip kollarını dizlerinin üstüne koydu ve bir süre dev çam ağaçlarının tepelerini seyretti. Andres dedi, Finca'daki panayır günlerinde sizin hakalitolarda da çam yaprakları olur mu? Evet, tabii. O anda karretalarını ve onları kimlerin sürdüğünü, şu anda çocukların nasıl çamura saplandıklarını düşünen Andres'i bu soru çok duygulandırmıştı. O da evinin çam yapraklarından oluşan halısını anımsadı ve birden aklına sevgilisi, günün birinde böyle çam yapraklarından yapılı bir döşemesi olan bir kulübede birlikte yaşamayı umut ettiği sevgilisi Estrellita geldi. Bueno diye konuşmaya devam etti Celso. Eğer sizin karitalarınızda da böyle çam yaprakları varsa ve eğer bunlar sana şu anda evini anımsatıyorsa şu çam ağaçlarına uzun uzun bakmalısın. Yapraklarından bir tanesini al. Bu senin yıllar boyunca göreceğin son çam ağaçları. Belki de ömründe göreceğin son çam ağaçlarıdır. Çünkü biz yitik insanlarız. Bir daha geri dönüp dönmeyeceğimizi, bu çam ağaçlarını görüp göremeyeceğimizi Aziz Andrew bile söyleyemez. Bu çam ağaçlarının kokusunu iyice içine çekip beraberinde Monteryalara götürsen iyi olur. Andres yanında duran bir dal parçasını aldı eline, bir süre evirip çevirdi, kokladı ve hiç düşünmeden çıkıdının içine soktu. İyi fikir dedi onu izlemekle olan Celso. Ben de aynı şeyi yapacağım. Böylesine bir dal parçasına sahip olmak, akşamları Monteria'daki ateşin başında otururken onu eline almak insana umut verir. Kurusa bile bu etkisini yitirmez. Sen de dünyanın bir köşesinde çam ağaçlarının olduğunu ve bir yerde birisinin seni beklediğini, başına ne gelirse gelsin seni düşündüğünü unutmazsın. Andres'in uykusu kaçmıştı. Doğrulup Celso'ya biraz daha yaklaştı. Bir süre konuşmadılar. Güneşin altında parlamakta olan gölü seyrettiler yalnızca. Yakınlarındaki bazı muçaçolar konuşuyorlardı ama çoğunluk uyumaktaydı. Birkaç kişi de çıkınlarıyla uğraşıyordu. Bu sessizliği birden büyük bir gürültü yardı. Gölün karşı kıyısında çok yaşlı bir çam ağacı artık başını göklere doğru uzatmaktan vazgeçmişti. Işık isteyen, umut dolu, yaşlı dostları gibi kötü bir yazgısı olsun istemeyen ve belki de hiçbir zaman onlar gibi acı çekmeyecek olan genç ağaçlara yer vermek için ölmüştü. ''Burada kendine yeterince küçük çam dalları toplasan iyi olur.'' dedi Celso. ''Eğer burada toplamazsan yolda da hiç bulamayacağından ateşi kuru gübre ile yakmak zorunda kalırsın. Hiç denedin mi?'' ''Evet, bu da kullanılan bir şeydir. Ama bir at ya da eşek gübresi olmalı. Bu dünyada maçetemi iki çakalın kafasına indirmekten başka yapabileceğim daha iyi bir iş bilmiyorum.'' Gerçekten zevk verir bu bana. O iki herifi öldürdüğüm için asılıp buralarda gömülmek bile büyük bir mutluluk. Biliyorsun beni, Hukutsin'de o iki çakal ele geçirdi, 5 pezo için. Ama sana şunu söyleyeyim ki Mano, o namuslu maçetemi onların o pis kanlarıyla kirletmeyeceğim. Neden söz ettiğini anlamıyorum Kuate, dedi Andres bakışlarını gölden ayırmadan. ''Soy algo adivinador, ben bir çeşit kâhinim oğlum.'' karşılığını verdi Celso, sinsi sinsi gülümseyerek. Bu yürüyüşte o Allah'ın belası kan içicilerin başına neler geleceğini tahmin edebildiğimi bilmiyor musun sen? Seni olduğundan daha akıllı sanırdım Mano.'' ''Peki, tahminde bulunamam.'' ''Bu sabah ayrıldığımız yerde neler olduğunu bilseydin iyi tahminlerde bulunabilirdin.'' Anlayacağın dün eşeklerin kırdığı çitin onarımına yardım etmek zorundaydım. Yere bir kazık çakmıştım. Muçaçolar öbür kazıktaki asmalara var güçleriyle asılınca benim çakmış olduğum kazık çıktı. Şimdi sana soruyorum. Eğer yerde bir oyuk açmak için yalnızca ellerin ve maçeten varsa ve o Allah'ın belası kapağı taz, senin kazığı diktikten sonra dibindeki toprağı ezerek sağlamlaştırmanı bile beklemezse, Nasıl bir kazık dikebilirsin? Yarım saat daha orada kaldıktan sonra ellerimdeki dikenleri zorla ayıkladım. İnsanın eli diken tarlasına dönmüşken kazıkları tutup çalışmak eziyetin daniskası. Tam bu sırada öbür çakal yanıma gelip bana şöyle dedi. Seni tembel herif seni. Dinlenmenin ne demek olduğunu şimdi gösteririm ben sana. Elindeki kırbaçla beni 5-6 kez kamçıladı. Hiçbir şey söylemedim. Tek bir söz bile. Kavga etmenin ne yararı olacaktı ki? Hiçbir şey söylemedim ve yalnızca çalıştım. Gece olunca beni 5 pezoya satan ve şimdi de bu yürüyüşte benimle eğlenmek isteyen o iki çakalın alın yazılarını okudum. Artık onların yazgılarını kendiminki kadar iyi biliyorum. Söylemiştim sana ben bir kahinim. Benim suçum değil bu. O herifi dünyaya getiren orospunun bir daha onu kollarının arasına alamayacağı alnında yazılı onun. O ikinci sürüngeni doğuran öteki orospu da biz daha Monteryalara bile varmadan oğullarından birini yitirecek. Anlayacağım Mano, onların alın yazılarını ben yazmıyorum. Hayır, benim elimde değil bu. Ben yalnızca kaderin onların başına öreceği ağı onların ellerinden okuyorum. Tıpkı bir falcı gibi. O iki Chingados Malditos, eğerlerinin üstünde ne denli gururla otururlarsa otursunlar ve kırbaç şaklatırken kendilerini ne denli mutlu hissederlerse etsinler, bizimle birlikte Monteryalara varamayacaklar. İkisi de ne evlerine dönebilecek ne de bir mezar sahibi olabilecekler. Yaban domuzlarıyla kırmızı karıncalara yem olacaklar, o kadar. İnsanların yazgıları böyledir işte. Ve biz zavallılar bunu değiştirmek için hiçbir şey yapamayız. Yazgının karşısında benim gibi ölümlü bir insanın elinden ne gelir ki? Yazgı benden çok daha güçlü. Yazgının karşısında ben gözlerimi yere indirip çekilmeliyim. Evet doğru. Onların ikisi de domuz dedi Andres. Bana kalırsa eğer alın yazıları onların işini bitirecek olursa Monteryalarda daha rahat edeceğe benzeriz. Bundan emin olabilirsin Mano. Yaşam onlarsız çok daha rahat süreceğe benzer. Yeryüzünde en alçak olanlar savunmasız kişilere vuranlardır. Onlarla yalnız karşılaştığında insanın tahmin edebileceğinden daha da korkak olurlar. Yaşlı bir kadın gibi sızlanır ve titrerler. İnsanı iğrendiren de onların bu korkaklığı işte. Polis de böyledir. Eğer seni ellerine geçirirlerse burnunun biçimini bile bahane edip öyle bir sopa atarlar ki adını bile unutursun vallahi. Üstelik sonra da sarhoş olup merdivenlerden yuvarlandığını söylerler utanmadan. Ama dürüst bir insan başka türlü davranır. Şimdi ben seni dövmek istesem yakana yapışıp vurmaya başlarım. Fakat bunu tek başıma yaparım. Üstelik seni bağlamam. Kendini savunman için sana bir fırsat veririm. Sen vurmayasın diye beni korumaları için yanıma yarım düzine adam da çağırmam. Ama bu çakallara başka türlü davranamazsın. Onlara ne istediğini anlatmak istiyorsan başka türlü davranmalısın. Ellerinde okuduğum çizgilere göre yazgıları pek yakında onlara işte böyle davranacak. Son gömleğim üstüne bir de bahse girerim buna Manito. Peki ellerinden okuduklarını o iki kırbaççıya söyledin mi dedi Andres. Belki de söyleseydin iyi olurdu. Hiç olmasa yolda başlarına bir şey gelmemesi için ayaklarını denk alırlardı. Celso Andres'e kısık gözlerle baktı. Ne demek istediğini, bunları ciddi mi yoksa şakadan mı söylediğini anlamamıştı. Yani yazgılarının onlar için neler hazırladığını kendilerine söylememi mi istiyorsun diye sordu. Yani demek istedim ki ne de olsa Hristiyan onlar dedi Andres kararsız bakışlarla. Hristiyan mı dedin hayvan onlar, Hristiyan Hristiyan değil dedi Celso sert bir tavırla. Sanki yazgıları o iki kapağı tazın işini görmeye başlamıştı bile. Hristiyanmış, güldürme beni. Eğer onlar gerçekten Hristiyansa ben Hristiyan olmak istemiyorum. Çinli ya da başka bir şey olayım daha iyi. Üstüne üstlük bir de yazgılarını gidip onlara ben söyleyecekmişim. Neden Ukutsin'de iki real verip yaşlı bir karıya baktırmadılar fallarını? Beni ırgılamaz bu. Beni kehanetimin doğru çıkıp çıkmaması ilgilendirir. Bak sana kardeşçe bir öğütle bulunayım. Eğer tek bir kişiye, hatta arkadaşın Santiago'ya bile bu kehanetim konusunda en ufak bir şey söylersen, ağzındaki bütün dişlerini mısır tanesi gibi yuttururum. O Allah'ın belası, çeneni kapalı tutmasını öğren. Daha sonraları bile milletin geleceğini ellerinden okuyabildiğimi kimseye söyleme. İşte yürüyüşe devam için işaret veriyorlar. Haydi gidelim. 27. Bölüm. Bütün birlik bir kez daha canlandı. Arriero'lar eşekleri yükledi. Koşumsuz olanların semerlerini vurup onları da yüklediler. Çok geçmeden ortalığı bir bağırtı çağırtı kaplamıştı.
Ora bula, adelante, que diablos y cabrones, pronto poeto, chingada mula vieja, apestosa, adonde vas nacho, al camino todos, abran las piernas, abran, abran, madre mía y con un demonio, donde te metes pinto, corre, corre, corre, corre, ya coye la chabela, esa vieja chingada, andale, andale, pronto, pronto, pronto, vamanos, flojos, vamanos, adelante, abran, abran.
Arriero'ların bağırışları ve küfürleri gölün karşı yakasındaki ormanda yankılanıyor ve böylece gürültü daha da artıyordu. Arriero'lardan geri kalmak istemeyen kapataseler ve sürücüler de bağırışıyorlar, sürüye geride kalmamalarını söylüyorlardı. Kırbaçlar savruluyor, simsarların tiz ıslıkları çınlıyordu. Adamlar birbirlerine bağırıyorlar, şurada burada birisi arkadaşına çıkınını kaldırmasına yardım etmesini istiyor ya da arkadaşına dinlenmekte oldukları yerde şapkasını ya da hikarasını bıraktığını söylüyordu. Kısa bir yürüyüşten sonra birlik bataklığın üstünde yapılmış yeni bir köprüye geldi. Çabucak ve dikkatli yapılmış olan köprü çamura benzeyen sulu bir bataklığın üstüne kurulmuştu. Sanki biri aşağı düşse hemen çamura gömülecek ve kafasına kadar batacaktı. Aslında köprü pek fazla çalışma gerektirmemişti. Belli ki her iki uçtaki yolları yapabilmek çok daha zor olmuştu. Bataklığın çevresi düz ve çamurluydu. Yoğun cengel bu bataklığın kuruması için gerekli olan güneş ışınlarının yere inmesini engelliyordu. Düşmüş yapraklar, kırık dallar, çürümüş ağaçlar, hiç kuşkusuz eskiden bir ırmak yatağı olan bu yörede bataklığın oluşmasına yol açan başlıca nedenlerdi. Bu bataklığın üstüne sağlam bir köprü de yapılabilirdi ama bunun betondan ve çelikten yapılması gerekiyordu. Eğer bir ülkenin öküz arabalarını taşıyan ana yollarındaki köprüler bile bir atın üstünde karşıya geçip geçemeyeceğinizden emin olamayacağınız bir sağlamlıkta ahşap köprülere sahipse, Tanrı'nın bile unuttuğu bu kuş uçmaz, kervan geçmez kuytu köşelerde beton ya da çelik bir köprü düşünmek, buralarda yaşayan bir adamın hafsalasına bile sığmaz. Aslında buraya köprü yapmak için hiçbir neden yoktu. Hatta cengelde yol yapmaya bile ihtiyaç yoktu. Yılda iki ya da üç kez Monteryalara giden büyük yük kervanları geçerdi buradan. Ülkenin daha kalabalık bölgelerinde bile yeterli yollar yokken 20-30 milyon peso harcayarak buraya bir yol yaptırmayı önerebilmesi için insanın deli olması gerekir. Aslında Monteryaların sorunuydu bu. Bu yollarla köprüler yalnızca Monteryalardaki şirketleri ilgilendiriyordu. Eğer onlar da bu köprüleri yapacak olsalardı, maun fiyatları öyle yükselirdi ki artık satış yapmanın hemen hemen olanağı kalmazdı. Mobilyacılar da kendilerine hemen başka bir kereste türü arayıp bulurlardı. Bataklık aşağı yukarı 20 metre enindeydi. Uzunluğunun ne kadar olduğunu belli ki kimse ölçmeye kalkmamıştı. Yeşilimsi siyah renkli küçük su birikintileriyle doluydu. Yoğun cengelin karanlığında bataklık daha da siyah, ürkütücü ve korkunçtu. Kuşkusuz açıklıkta güneş ışığında çok daha güzel görünürdü. İnsan ona şöyle bir ayak bastığında dizine kadar hemen gömülüyordu. Çamur sanki canlı bir zamp gibi insanın bacağını sarıveriyor, sımsıkı yakalıyor ve çekiyordu. Sanki içinde başka biri vardı da yavaş yavaş ama gittikçe artan bir güçle insanı aşağı doğru çekiyordu. Çamura soktu ayağını, geri çekmek için insan öbür ayağının üstüne yüklendiğinde hemen o da batmaya başlıyordu. Eğer birisi bataklığın derinliğini ölçmeye kalksaydı belki de onun ancak 1,5 metre olduğunu görecek ve altında da sert bir kayayla karşılaşacaktı. Ama insanın bataklığa düştüğü yerde 2,5-3 metrelik bir çukur olması da çok olağandı. İşte bu nedenden insan içindeki merakı yeniyor ve bataklığın derinliğini ölçmeye değil, olabildiğince çabuk ondan kurtulmaya çalışıyordu. Soluk soluğa, terleyerek, oflaya puflaya, şöylece oturup soluk alabileceği sağlam bir toprağa ayak basabilmek için uğraşıyordu insan. Artık buradan geriye dönüş yoktu. İnsan ya ilerlemeye devam edecek ya da geri dönüp çamurların arasında yitip gidecekti. Bu ilk önce eski Meksikalıların ve Azteklerin, daha sonra da duvarların ve çatıların saf altından yapıldığı, kadınların bir yumurta büyüklüğünde inci ve elmas kolyeler taktığı, Mayaların efsanevi kentlerini aramak için cengele gelen İspanyolların ve Fransızların geçirdiği deneylerdi. Bu ilk kâşifler ve serüvenciler aradıkları kentlerin yalnızca yıkıntılarını bulunca altın ve elmas madenlerini aramaya koyuldular. Bunda da başarısızlığa uğrayınca kaoba ile yetinmek zorunda kaldılar. Çok geçmeden akıllıca kullanıldığında bunun da altın kadar para getirebileceğini öğrendiler. Sonuç olarak giriştikleri çabalar pek de boşa gitmemişti. Şimdi bu bölgelerde yürüyen kervanlar daha önceden saptanmış yollardan ayrılmıyorlar, bataklığın derinliğini keşfetmek ya da daha elverişli keşifler bulmak için araştırmalara girişmiyorlardı. Mallarını Monteryalara en kısa ve en hızlı yollardan götürmek için para alıyorlardı. Üstelik başka yollar aramak için hazırlıklı da değildiler. Yanlarında taşıdıkları mısır öyle dikkatlice hesaplanmıştı ki 2 günlük bir gecikme her şeyi alt üst etmişti. Hiçbir transatlantik daha elverişli akıntılar aramaya kalkmaz. Böyle serüvenlere girişmek geminin giderlerini arttırır. Tabasco'da doğan ve yetiştirilen eşeklerle atlar kusursuz birer bataklık hayvanı olarak tanınmışlardır. Buenos Bastias Pera El Lado denilirdi onlara. Küçükten beri bunlar bataklık ve derin çamurlara alıştırılırlardı. Bu nedenle de bu hayvanlara büyük bir talep vardı ama çok pahalıydılar. Tabii sonuç olarak Monteria kervanlarında kullanılan hayvanların çoğu, daha doğrusu hemen hemen hepsi kuru, sert dağ topraklarına alışık adi cins hayvanlardı. Bu hayvanları derelerden ve ırmaklardan geçirmek kolaydı ama bataklıklardan pek kolaylıkla geçirilemezlerdi. Ayakları bir parça çamura gömülse korkudan çıldırırlardı. Bir kez batmaya başlayınca sağa sola tekmeler savurmaya başlarlar, böylelikle daha çok batmaya başlarlar ve sonunda zorlukla bataklıktan kurtulurlardı. Eğer insan dikkatsizce davranır da iplerini sıkıca tutmazsa hemen geri dönüp koşmaya başlarlar ve buldukları ilk otlakta günlerce dinlenirlerdi. Bir kez bu tehlikeyi yaşadıktan sonra artık hiçbir çivili sopa ya da küfür onları bataklıktan geçiremezdi. Sırtlarında yük olmadığı zaman bu işi yapmak daha kolaydı ama yüklüyken onları karşıya geçirmek umutsuzca bir çabaydı. Hayvanlar üstlerindeki yükün kendilerini çamura daha çok batırdığına ve böylesine bir yükle kurtulmanın daha zor olacağına inanıyorlardı. Kimi zaman tabaskulu bir hayvan satın alınır ve bu hayvanların önüne sürülürdü. O önden ilerlediği zaman da ötekiler arkasından daha rahatça giderlerdi. Ama çoğu kez bu numara da sökmezdi. İşte bütün bu nedenlerden ve gerçekten de hayvanların yükleriyle birlikte bataklığa gömülmeleri diye bir tehlike var olduğundan yaşlı arrierolar onları bataklıktan geçmeye zorlamazlardı. Geçirdikleri deneyler onlara bir köprü yapmanın gerek yükler, gerekse hayvanlar için daha güvenli olduğunu ve daha da az zaman aldığını göstermişti. Ağaç gövdeleri, yapraklı uzun dallar bol bol kesilir ve dikkatlice bataklığın üstüne konurdu. Yapraklar ve dallarla örtülü bataklık artık hayvanlar için bir tehlike değildi. Gel gelelim yumuşak temelinin üstünde durmadan sallanan bu köprü hayvanlara sanıldığı kadar çok güven vermezdi. Bunların üstünden geçmelerine karşın çok dikkatli yürürlerdi. Bataklığın bir kesiminde bu köprü çok daha sıkı örülürdü. Böylelikle üstlerindeki yükler kaydığında hayvanlar ağaç gövdelerinin arasındaki boşluklara basıp bir yerlerini kırmazlardı. Her şey hazır olduktan sonra ıslıklar çalındı ve eşek sürüleri yola çıktı. Adamlardan birkaçı hala bataklığın üstünü yapraklar ve dallarla örterken hayvanlardan birkaçı geçmişti bile. İyi cins bir hayvan bir kez yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha durmaz ve yola devam etmek ister. Geçirdiği deneylerden her gün belirli bir uzunlukta yol yürüneceğini hayvanlar da bilir. İlk kez yürüyüşe çıkmış olsalar bile parahelerin yerini sezgiyle bilirler. Çünkü konak yerlerinde kendilerinden önce buralarda kalan eşeklerin ve atların kokusu hala vardır. Üstelik uzun yolculuklara alışık olan hayvanlar gece kalacakları konak yerleriyle kısa dinlenmeler için seçilen yerleri birbirlerinden ayırt ederler. Gece kalınan gerçek prahelerde her zaman ateş kalıntıları bulunur. Buraları küller, yarı yanmış odunlar ve burada dinlenip beslenmiş olan hayvanların taze pislikleriyle doludur. Yola alışık olan hayvanlar öbürlerinden epeyce önde gitseler bile sanki reklamını görmüşler gibi paraheye gelir gelmez dururlar ve burada hemen yere yatıp ötekilerin gelmesini beklerler. Konak yerlerini onlara tanıtan yalnızca yerin özelliği değil vakittir de. Eğer bir paraheye bir rastlantı olarak sabah 11'de varırlarsa hemen durmadan geçerler. Ama öte yandan öğleden sonra 2,5-3 sıralarında bir düzlüğe varıldığında kararsızlaşırlar. Çünkü zaman duyguları onlara geceyi büyük bir olasılıkla burada geçireceklerini söylemektedir. Eğer bir düzlüğe öğleden sonra 4'te varırlarsa onları yürüyüşe devam ettirmek hemen hemen olanaksızdır. Onlar da deneylerinden saat 4'ten sonra cengelde ya da sık bir ormanda yürünmeyeceğini çok iyi bilirler. Yük hayvanlarının böyle canlı bir tempoda yürümeleri çalışmaya hevesli olduklarından değildir. Hoşlanmadıkları bir işi el verdiğince çabuk bitirip bir daha onunla karşılaşmama isteği tıpkı insanlarda da olduğu gibi onların yapısında olan bir şeydir. Gidilecek yere ne denli çabuk varılırsa yüklerinin de o denli çabuk indirileceğini ve o zaman da rahatça otlayıp dinlenebileceklerini çok iyi bilirler bu yük hayvanları. Bu eğitilmiş hayvanların çoğu görevlerini hesaplayışlarında insanlardan pek de farklı değildirler. Bugün yapamadığım bir şeyi gelecek hafta da yaparım rahatlıkla. İşin bacakları yok ya kaçsın bir yere. İşte bu canlı hayvanlar şimdi daha köprü bitmeden karşıya geçmeye çalışıyorlardı. Öyle hızlı gidiyorlardı ki üstlerine basmasınlar diye muçaçolar onların yollarından kaçıyorlardı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 187.